Ayrım 10. Kişisel bir sorun. Kenzaburo Oe. Sayfa 135. Bert tek elinde ayakkabılar, diğer elinde 5 greyfurt koydurduğu kese kağıdıyla karısının hasta odasının bulunduğu ikinci kata çıkarken takma gözlü genç doktor da aşağı iniyordu. Merdivenlerin ortalarında bir yerlerde karşılaştılar. Bert kendinden birkaç merdiven yukarıda durup her an üzerine çullanacakmış gibi konuşan takma gözlü doktordan ürküyordu. Fakat doktor yalnızca işlerin nasıl gittiğini sormuştu ona. "Yaşıyor," diye yanıtladı Bert. "Peki ameliyat mı?" "Ameliyatı mümkün hale gelmeden önce zayıf düşüp ölebileceğini de söylediler," dedi Bert, yukarıya çevirdiği yüzünün kızardığını hissederek. "Senin adına sevindim," dedi takma gözlü doktor. Yüzü iyice kızaran Bird'ün dudak kenarları titremeye başlamıştı. Bird'ün samimi tepkisiyle karşılaşan doktorun da yüzü kızarıverdi. Bakışlarını Bird'den ayırınca tam başının üstünde bir yerlere bakarak konuşmayı sürdürdü. "Eşinize bebeğin beyniyle ilgili durumu söylemedik. İç organlarıyla ilgili bir sorun olduğunu söyledik. Nihayetinde beyin de iç organlardan biri olduğuna göre yalan söylemiş sayılmayız. Katıksız bir yalan söyleyip de yalanımız ortaya çıkacak olursa durumu örtbas etmek için başka bir yalan daha uydurmamız gerekir çünkü." "Evet," dedi Bert. "Neyse, yine görüşürüz. Bir şey olursa çekinmeden yanıma gelebilirsin." Bert ve takma gözlü doktor görgülü bir şekilde birbirlerini başlarını eğerek selamladıktan sonra karşılıklı olarak birbirlerinin yanından geçip ters yönlere doğru ilerlediler. "Senin adına sevindim." Doktorun sözleri Bird'ün kafasının içinde yankılanıyordu. Bebek ameliyatı mümkün hale gelemeden güçsüz düşerek ölüyor. Böylelikle ameliyat sonrasında bitkisel yaşama giren bir çocuğun babası olmaktan kurtulduğu gibi kendi ellerini kirleterek bebeği öldürmekten de kurtuluyor. Yalnızca bebeğin modern bir hasta odasında güçsüz düşerek ölmesini beklemek kalıyor geriye. Üstelik o süre zarfında bebeği unutması imkansız da değil. Bird'ün yapması gereken de bu. "Senin adına sevindim." Derin ve karanlık utanç duygusu içinde yeniden canlanarak kendini kas katı kesiliyormuş gibi hissetmesine neden oldu. Onunla yolda karşılaşan rengarenk gecelikler içerisindeki hamile ve lohusa kadınlar, yani karınlarının içinde hareket edip duran kocaman bir kütle taşıyanlarla, o anlardan ve alışkanlıklardan henüz kurtulamamış tiplerle aynı şekilde Bert de dar adımlarla yavaş yavaş yürüyordu. Bird'ün kendisi de kafasının içindeki rahimde utanç duygusundan oluşan ve hareket edip duran kocaman bir kütle taşıyordu. Bird'le karşılaşan kadınlar anlamsızca ama afallamış gözlerle bakıyorlardı. O da her seferinde biraz daha güçsüzce başını öne eğiyordu. Ambulansla yola çıkan Bird'ün oğlunun geçirdiği sürecin tüm ayrıntılarını biliyor olabilecekleri kuruntusu Bird'ü tamamen sarmalamıştı. Kadınlar vantriloklar gibi boğazlarının derinliklerinden mırıldanıyor olabilirlerdi. "Ha, o çocuk şu an yüksek kapasiteyle bantlı sistem çalışan bebek mezbahasında uslu uslu güçsüz düşerek ölmeyi bekliyormuş. Senin adına sevindik." Sayısız bebek ağlama sesi bir hortum gibi Bird'ün üzerine çullandı. Telaşla çevresine bakınan Bird, yeni doğan odasındaki beşiklerde sıralanmış bebeklerle karşılaştı. Koşarcasına uzaklaştı oradan. Sayamadığı kadar çok bebeğin de aynı anda kendisine baktığı hissine kapılmıştı. Karısının odasının önünde kendi ellerini, kollarını ve göğsünü dikkatle kokladı. Eğer hasta odasında koku alma duyusu iyice keskinleşen karısı Himiko'nun kokusunu alırsa, Bird'ün içine düştüğü karmaşık durum iyice içinden çıkılmaz bir hal alırdı. Bird, kaçış yolunu kontrol etmek için başını arkasına çevirdiğinde, kıyısında köşesinde, üzerlerinde gecelikleriyle bekleyen kadınlar, loş karanlığa galip gelme amacıyla gözlerini kısarak Bird'e bakıyorlardı. Yüzünü buruşturarak tepki vermeyi aklından geçirdiyse de yalnızca başını hafifçe sallayarak kadınlara sırtını döndüğü gibi gönülsüz bir hareketle kapıyı çaldı. Artık ani bir felaketle karşılaşan genç koca rolünü oynuyordu. Odaya girince bolca yeşil yapraklarla örtülmüş pencerenin önünde duran kayınvalidesinin de havaya kaldırdığı dizlerini örten battaniye yükseltisinin arkasında başını hafifçe yana eğerek gelincik gibi bakan karısının da yüzleri mora yakın bir renge dönüşerek korkmuş gibi bir ifade takındı. Bu iki kadın şaşırdıklarında ya da üzüldüklerinde yüzlerindeki ifadeden jest ve mimiklerine varana kadar aralarındaki kan bağının ne kadar etkili olduğunun ortaya çıktığı düşüncesi geçiverdi Bird'ün aklından. "Korkuttum, bağışlayın. Kapıyı çaldım ama hafif kaldı herhalde." O şekilde kayınvalidesinden özür diledikten sonra yatağının yanına yaklaşan Bird'ü, "Aa Bird!" diye inlermiş gibi bir sesle karşılayan karısı onu gitgide yaşla dolmaya başlayan güçsüz düşmüş gözlerle süzdü. Şimdi karısı tamamen makyajsız haliyle teninin hafif bronzluğu belirginleşmiş, yıllar önce Bird'ün ilk kez karşılaştığı sıralardaki profesyonel tenisçiler gibi diri ve erkeksi halini anımsatmıştı. Karısının bakışları karşısında kendisini son derece savunmasız hissediyordu. Greyfurt dolu kese kağıdını battaniyenin bir kıyısına koyduktan sonra saklanır gibi çömelerek ayakkabıları yatağın kıyısına koydu. Sonra o halini hiç bozmadan yengeç gibi emekleyerek söylemiş olsalar ne kadar iyi olurdu diye aklından geçirdiyse de kendini zorlayarak gülümseyip doğruldu. ''Nasılsın bakalım?'' dedi şarkı söylermiş gibi rahat bir ses tonuyla. ''Sancıların geçti mi?'' ''Hala belli aralıklarla sancım tutuyor. Kramp girmiş gibi. Sancımın olmadığı sıralarda da midem bulanıyor. Hele gülünce hemen bir sancı saplanıveriyor.'' ''Feci bir durum.'' ''Evet, çok feci Bird.'' dedi karısı. ''Bebek nasıl?'' ''Nasıl olduğunu şu takma gözlü doktor anlatmadı mı?'' dedi Bird, şarkı söyleme rahatlığını bozmadan yanıtlarken. Antrenörüne bakmaya cesaret edemeyen bir boksör gibi kayınvalidesine çekingen bir bakış fırlattı. Kayınvalidesi karısının başının öbür tarafında, yatakla pencere arasındaki dar aralıkta durmuş, böyle gizli sinyaller göndermeye çalışıyordu. Bird'ün sinyalin ayrıntılarını anlamasına imkan yoktu ama karısına hiçbir şey söylememesini istediği de kesindi. ''Bebeğe ne oldu acaba?'' dedi karısı, her haliyle kendi kendine konuşan bir insan gibi. Bird o an, kuşku buhranında boğulan karısının o ana kadar belki de yüzlerce kez aynı soruyu kendi kendine tekrarladığını anladı. İç organları bozukmuş. Zaten doktorlar da işin ayrıntısını söylemiyorlar. Hala düşünüyorlardır herhalde. ''Üstelik üniversite hastanesi denen yerlerde çok bürokratik oluyor.'' dedi Bird. Kendi yalanının taşıdığı kötü kokunun kendisi de farkına vararak. ''O kadar titiz bir inceleme gerekiyorsa sanırım kalbidir. İyi de neden kalbi bozuk ki?'' dedi karısı ümitsiz bir ses tonuyla. Bird tekrar emekleyerek saklana saklana kaçma isteğine kapıldı. ''İşin uzmanları inceliyor. Şimdilik her şeyi onlara bırakmaktan başka çare yok. Bizim boş hayallere kapılmamız hiçbir işe yaramaz.'' dedi sözlerindeki tutarsızlığın kendi de farkına vararak. Kendine güvenini iyice yitiren Bird, tedirgin bakışlarını yatağa çevirdiğinde karısının gözlerini sımsıkı kapatmış halde durduğunu gördü. Bird, göz kapakları sarkık, burun ucu kalkık, dudakları orantısızlık hissi uyandıracak ölçüde büyük olan karısının yüzüne bakarak o yüzün tekrar günlük yaşamdaki dengeli halini kazanamayacağı endişesine kapıldı. Karısı gözlerini kapatmış, hiç kımıldamıyordu. Öylece uykuya dalıp gidecekmiş gibi bir hali vardı. Birdenbire gözlerinden yaşlar boşalmaya başladı. ''Bebek doğduğunda hemşirenin ''Aa!'' diye çığlık attığını duydum. O yüzden bir şeylerin yolunda gitmediğini anlamıştım. Fakat hemen sonra başhekim neşeyle gülümsüyor gibiydi. Gerçek mi, rüya mı, ayrımsıyamaz hale geldim. Anestezinin etkisi geçtiğinde bebek çoktan ambulansa bindirilerek yola çıkmıştı.'' dedi karısı gözleri kapalı halde. Lanet olası kıllı başhekim. Bird içinden haykırırken öfkesi boğazına düğümlenivermişti. O herif anestezi altındaki bir hastanın duyabileceği ölçüde yüksek sesle kıs kıs gülmüş. Bu, eğer o herifin şaşırdığı anlardaki tiki ise karanlık bir yerde elimde sopayla pusu kurup bekler, bol bol kıs kıs gülmesini sağlarım. Fakat aklından geçenler çocuksu anlık bir öfkeden öteye geçmiyordu. Bird asla eline bir sopa alamayacağını, gidip de bir karanlıkta pusu kurmayacağını biliyordu. Kendisine başkalarını suçlaması için gereken yeterliliği kaybettiğini de kabul etmek zorundaydı. ''Greyfurt getirdim.'' dedi Bird, ayrılmak için izin istermiş gibi. ''Neden Greyfurt?'' dedi karısı hiddetle. Bird hemencecik yaptığı hatanın farkına vardı. ''Evet ya, öyleydi. Sen Greyfurt kokusundan hoşlanmazsın.'' dedi Bird kendinden nefret duygusuyla. ''Neden tutup da Greyfurt getirmeye kalktım bilmem.'' ''Sen ne beni ne de bebeği ciddi ciddi düşünüyorsun herhalde Bird. Senin ciddiyetle düşündüğün şeyler yalnızca kendinle doğrudan ilgili olan şeyler değil mi? Nikah törenimizdeki tatlıyı belirlerken Greyfurt yüzünden kavga ettiğimizi de mi unuttun?'' Bird içine düştüğü güçsüzlük duygusuyla başını iki yana salladı. Sonra karısının gitgide histerik bir gerilimle kapılanan bakışlarından kaçarak başucundaki dar alanına girip hala gizli sinyaller göndermeye devam eden kayınvalidesini süzdü. Biçare bakışlarla kayınvalidesinden yardım dileniyordu. ''Yiyecek reyonundan bir şeyler alayım.'' diye girdiğimde Greyfurt'un bizim için özel bir anlamı olduğunu anımsadım. Fakat bunun nasıl bir anlam olduğunu düşünemeden satın alıverdim. ''Bu Greyfurt'ları ne yapsak acaba?'' Bird yiyecek reyonuna Himiko ile birlikte girmişti. Dolayısıyla Bird'ün anımsadığı özel bir anlama da Himiko'nun varlığının gölgesi düşmüş olmalıydı. Bird içinden Himiko'nun varlığının gölgesinin kendi yaşamının kuytu köşelerinde bile koyulaşacağını düşünmeden edemedi. Odada bir tane bile greyfurt olsa kokusu beni çileden çıkarır dedi karısı Bird'ü yargılamayı sürdürerek. En iyisi hemşire odasına bırak dedi kayınvalidesi Bird'e yeni bir sinyal göndererek. Arkasındaki pencereyi tamamen örten yeşil yaprakların arasından geçip gelen ışıklarla kayınvalidesinin çökük gözleri ve kemerli burnunun çevresine maviye çalan gölgeler düşmüştü. Nihayet Bird, nükleer felaketten çıkmış gibi duran kayınvalidesinin greyfurtları hemşire odasına bıraktıktan sonra koridorda beklemesi için sinyal gönderdiğini okuyabildi. ''Ben bir gidip geleyim. Hemşire odası neredeydi?'' ''Gündüzlü hastaların bekleme salonunun yanında.'' dedi kayınvalidesi Bird'ü süzerek. Bird, Greyfurt'ta o kese kağıdını kaptığı gibi karanlık koridora çıktı. Yürürken kısa bir süre içerisinde kokmaya başlamıştı. Bird'ün göğsünü ve yüzünü koku zerrecikleri kaplayıverecek gibiydi. ''Greyfurt kokladı diye astım olanlar vardır mutlaka.'' dedi içinden. Sonra da yatağında sinir küpüne dönen karısının da Kabuki tiyatrosundaki yönetmenler gibi sinyal gönderip duran göz çukurları morarmış kayınvalidesinin de Greyfurt'la astım arasındaki ilişkiyi düşünen kendisinin de yaptıkları şeyin abartılı roller sergilemekten başka bir şey olmadığını düşündü. Her şey rolden, tiyatrodan ibaretti. Süt yerine içtiği şekerli su yüzünden zayıflayıp gidecek olan kafası yumrulu bebek rol değildi yalnızca. Peki neden başka bir sıvı değil de şekerli suydu acaba? Süt vermeyeceklerse eğer, yerine koyacakları aldatıcı maddenin sefil bir numaradan başka bir şey olmadığı ortaya çıkmayacak mıydı? Bird, nöbetçi hemşirelere greyfurtları verirken teşekkür de etmek niyetindeydi ama ilkokul yıllarındaki suskunluk alışkanlığı birden geri dönüvermiş gibi tek bir kelime bile etmedi. Ne yapacağını bilemez halde hiçbir şey söylemeden başını eğerek hemşireleri selamladığı gibi telaşlı adımlarla geri döndü. Arkasında hemşirelerin neşeli neşeli güldüklerini duydu. Her şey ama her şey rolden ibaretti. Hiç gerçekçi değildi. Peki ama neden? Bird yüzünü buruşturarak merdivenleri nefes nefese üçer üçer çıkıp gafletle yeni doğan odasına bakmamak için temkinli davranarak odanın önünden geçti. Elinde demlik tutan kayınvalidesi yataklı hastaların yakınları ve refakatçilerinin ortaklaşa kullandıkları mutfağın önünde her haliyle sabırsızlandığı belli olacak şekilde dikilmiş bekliyordu. Kayınvalidesine yaklaştığında gözlerindeki yorgunluk lekelerinin biraz daha hafiflemiş gibi durduğunu fark etti. Kadının sabırsızlanmadığını aksine vücudunun esnekliğini yitirecek ölçüde yorgun ve ümitsiz olduğunu anladı. Bird ve kayınvalidesi 5 metre ilerideki odanın kapısını kolaçan ederek konuşmaya başladılar. Bebeğin henüz ölmediğini duyan kayınvalidesi Bird'ü sorumlu tutar gibi ''Bir an önce icabına bakıverseler ya, bizim kız o bebeği görecek olursa aklını yitirir.'' dedi. Bird kayınvalidesinden korkup susuyordu. ''Akrabalarımız arasında doktor olsaydı hiçbir sorun yaşamazdık.'' dedi kadın yalnızlık duygusu yüklü bir sızlanma şeklinde. ''Bizimkisi sıradan insanların ittifakı.'' diye düşündü Bird. ''Sinir bozucu, kendi kendini koruyanlar ligi.'' Bird konuşmak için sesini alçaltarak koridorun iki yanındaki kapalı kapıların her birinin ardında merakla yanıp tutuşanların kulaklarını yapıştırmış, nefeslerini tutarak bekliyor olabilecekleri gibi bir endişeye kapılarak durumu anlattı. Verdikleri sütün miktarını azaltıyor, süt yerine şekerli su veriyorlar. Bebeğe bakan doktor şu birkaç gün içerisinde netice alınacağını söyledi. O an Bird kayınvalidesinin vücudunda dolaşan her türlü zehirli maddenin yok olup gittiğini gördü. Suyunu boşalttığı demlik bile kadının taşıyamayacağı bir ağırlık haline gelmiş gibiydi. Kadın başını yavaşça sallayarak Bird'ün sözlerini onaylayıp her an uykuya dalacakmış gibi ağırlaşmış sesiyle ''Öyle mi, öyle mi?'' dedi. ''Her şey bittikten sonra bebeğin o normalliği bizim aramızda sır olarak kalsın.'' ''Elbette.'' diye söz verdi Bird. Durumu çoktan kayınpederine anlattığını söylemeksizin. ''Öyle yapmazsak kız bir daha asla doğurmaz Bird.'' Bird başını sallayarak onayladıysa da kayınvalidesine karşı psikolojik tepkisi şiddetlenmeye başlamıştı. Kadın mutfağa girerken Bird tek başına karısının odasına döndü. Böylesine basit bir planı karısının çakmaması mümkün müydü acaba? Her şey bir oyundu ama oyuncuların hepsinin yalan repliklerinden başka bir şey dile getirmedikleri bir oyun. Yanına yaklaşınca karısı Greyfurt yüzünden yaşadığı histeriyi unutmuş gibi karşıladı onu. Bird karısının yatağının kıyısına oturdu. ''İyice bitkin düşmüşsün.'' dedi karısı birden nazikleşen ses tonuyla. Elini uzatıp Bird'ün yanağına dokunarak. ''Eh, çirkinliğin farelerine dönmüşsün Bird.'' diyen karısı Bird'ü gaflet içerisinde yakalamayı başarmıştı. Usulca deliklerine sıvışmaktan başka bir şey düşünmeyen leğen farelerine benzedin iyice. ''Öyle mi? Ben sıvışmayı aklına koymuş farelere mi benziyorum?'' dedi Bird içinde yükselen burukluk hissiyle. ''Annem senin yine içmeye başlamandan endişeleniyor. Senin tarzınla gece gündüz durdurak bilmeden içmeye başlamandan.'' Bird gece gündüz sarhoş dolaşma hissini, kafasının için alev alev yanışını ve boğazının kuruyuşunu, midesinin yanışını, vücudunun ağırlaşmasını, parmaklarının hissizleşmesini, alkolü iyice emen beyninin hantallaşmasını anımsadı. Viski duvarları arasında haftalar süren mağara yaşantısını da. Bir kez daha içmeye başlayacak olursan, bebeğimizin sana ihtiyaç duyduğu bir anda sarhoş dolaşırsan, babalık hakkını da kaybetmiş olursun Bird. Ben artık öyle durmadan içmek gibi bir hataya düşmem. Gerçekten de Bird, akşamdan kalmalığın pençesine yakalanma hatasına düşmüştü ama o halinden yeniden alınacak alkolün yardımı olmadan kurtulmayı başarmıştı. Ama eğer Himiko'nun yardımı olmasaydı durum farklı olabilir miydi acaba? Bu durumda Himiko'dan bahsedemeyen Bird için karısı ve kayınvalidesini viskiye karşı direnci konusunda ikna etmek bir hayli güçtü. Gerçekten kendinde olmanı istiyorum Bird. Benim için çok önemli bir an. Senin alkolik olacağın ya da tuhaf bir rüyanın peşine takılarak gerçek kuş gibi uçup gideceğin endişesine kapılıyorum arada sırada. Evlendikten sonra bu kadar yıl geçtiği halde kendi kocana karşı hala bu kadar tedirgin misin? Dedi Bird şaka yapar gibi ama nazik bir ses tonuyla. Ancak karısı bu tatlı tuzağa düşmediği gibi Bird'ü silkelemeye devam etti. Sen sık sık Afrika yolculuğuna çıktığın rüyalar görerek Şivahili diliyle bağırarak bir şeyler sayıklıyorsun. Bunu sana hiç söylemedim ama sen kendi karın ve çocuğunla ayakları yere basan bir yaşamı aslında istemiyor gibisin Bird. Bird dizinin üzerindeki karısının zayıf ve ince, bakımsız eline hiçbir şey söylemeden bakıyordu. Sonra Bird yaramazlık yaptığını kabullenen ama azarlanmaya sonuçsuz kalacağını bildiği halde tepki gösteren bir çocuk gibi ''Şivahili dili dediğine göre hangi sözcükleri söylüyorum?'' dedi. ''Aklımda değil şu an. Zaten ben de yarı uykuda oluyorum. Hem Şivahili dili bilmem ben. Öyleyse neye dayanarak bağırdığım sözcüklerin Şivahili dili olduklarını söylüyorsun? Öylesine hayvansı çığlıkları andıran bir dil. Medeni insanların konuştuğu bir dil olamaz.'' Bird karısının Şivahili dilinin niteliği hakkındaki yanlış anlamasını üzüntüyle karşıladıysa da bir şey söylemedi. Bir gün önce ve dün gece senin diğer hastanede gecelediğini annem söylediğinde ya sarhoşsundur ya da bir yerlere kaçmışsındır diye kuşkulandım Bird. O tür şeyleri aklıma getirecek kadar rahat değildim. Bak işte yüzün iyice kızardı. Kızdım da ondan dedi Bird ses tonunu ayarlamaya çalışarak. Neden bir yerlere kaçayım bebeğimiz yeni doğmuşken? Sen benim hamile kaldığımı öğrendiğinde bir sürü farklı baskı unsurunu aynı anda hissetmedin mi? Bu bebeği gerçekten istiyor muydun? Her neyse, tüm bunları bebek iyileştikten sonra konuşuruz olmaz mı? Dedi Bird içine düştüğü kapandan kurtulabilmek amacıyla. Evet Bird, bir de bebeğin iyileşip iyileşmeyeceği senin gayretlerine ve seçtiğin hastaneye bağlı. Ben yataktan çıkamadığım gibi bebeğin hangi iç organının hasta olduğu bile söylenmiyor bana. Sana güvenmekten başka çarem yok Bird. Öyleyse güven bana. Bebek konusunda sana güvenip güvenemeyeceğimi düşündüğümde seni yeterince tanımadığımı anladım. Sen kendini feda ederek de olsa çocuğun için sorumluluklar alabilecek tipte bir insan mısın? Dedi karısı. Baksana Bird, sen sorumluluğa önem veren cesur insanlardan mısın? Eğer savaşa katılmış bir insan olsaydım, dedi içinden Bird, cesur bir insan mı olduğum sorusunu net olarak yanıtlayabilirdim. Aslında Bird bu sorunun yanıtını sık sık düşünmüştü. Kavgalar öncesinde de, üniversite giriş sınavı öncesinde de, hatta evlilik öncesinde de hep düşünüp durmuştu. Her seferinde de bu soruya verilebilecek tek bir yanıt olmadığını anlamıştı. Afrika'nın sıra dışı coğrafyasında kendini denemek istemesi de bunun kendisine özgü bir savaş olacağını düşündüğündendi. Fakat şimdi Bird savaşı düşünmesine de Afrika seyahatine çıkmasına da gerek kalmadan kendisinin güvenilmek için yetersiz, korkak bir insan olduğunu hissediyordu. Bird'ün sessizliği karşısında sinirlenen karısı onun dizinin üstündeki elini sıkıp yumruk yaptı. Çünkü Bird kendi elini o elinin üstüne koymak için uzatmıştı. Karısının yumruğu dokunulduğunda yanağına yol alacak ölçüde düşmanca bir ateşle yanıyor gibiydi. Bird, aslında sen zayıf birini, o kişinin en önemli anında yalnız bırakabilecek insanlardansın. Sen Kikuhiko adlı arkadaşını da böyle yalnız bırakmamış mıydın? Diyen karısı Bird'ün tepkisini önemsiyormuş gibi yorgun ama delici bakışlarla yüklü gözlerini iyice açtı. Kikuhiko. Kikuhiko. Bird taşra şehrinde serserilik ederken her zaman yanında dolaşan kendinden yaşça genç bir arkadaşıydı. Bird, Kikuhiko'yu da yanına alarak komşu şehre gidip farklı bir deneyim yaşamıştı. Ruh hastalıkları hastanesinden kaçan bir akıl hastasını bulma işini üstlenmiş, gece boyunca şehirde bisikletle dolaşmışlardı. Kendinden yaşlı genç arkadaşı bıkmış, işi iyice safsaklamış, hatta hastaneden ödünç aldıkları bisikleti bile kaybetmişti. Oysa Bird, şehirdekilerin o akıl hastası hakkında söylediklerini dinledikçe adamın karakteri epey ilgisini çekmiş, bıkmadan usanmadan adamı aramıştı. O akıl hastası yaşadığımız dünyanın cehennem, köpeklerin ise kılık değiştirmiş iblisler olduğuna inanıyor, korkuyordu. Gün doğmadan önce hastanede beslenen Alman kurt köpekleri arama için salıverilecekti ama herkes o kadar köpeğin ortasında kalırsa akıl hastasının yaşayacağı korku yüzünden ölebileceğini söylüyordu. Bu yüzden Bird gün doğumuna kadar bir an bile dinlenmeden adamı aramayı sürdürmüştü. Kikuhiko ise aramayı bırakıp kendi şehirlerine dönmek için ısrar etmiş, sinirlenen Bird de Kikuhiko'yu utandırmıştı. Bird, Kikuhiko'nun CIA'de çalışan eşcinsel bir Amerikalının sevgilisi olduğunu bildiğini söylemişti. Kikuhiko son trene binip de tek başına dönerken hala akıl hastasını bulmak için bisikletle dolaşmaya devam eden Bird'ü görmüş, trenin penceresinden ağlamaklı bir sesle haykırmıştı. Bird, ben yalnızca korkuyordum. Fakat Bird, zavallı Kikuhiko'yu duymazdan gelmiş akıl hastasını aramaya devam etmişti. Sonuçta akıl hastasını ancak o taşra şehrinin merkezindeki eski kaledeki bir ağaca kendini asmış halde bulabilmişti ama bu deneyim Bird için bir dönüm noktası olmuştu. Cesedin taşındığı üç tekerlekli arabanın şoför yanındaki koltuğuna oturduğunda planladığı gibi çocuksu yaşantısından ayrılarak ertesi yılın baharında Tokyo'daki bir üniversiteye girmişti. Kore'de savaş vardı. Taşra şehirlerinde Bird gibi ipsiz sapsız dolaşanların toplanarak askere alınacağı, sonra da Kore'ye gönderileceği söylentisi bir hayli korkutmuştu. O gece terk ettiği Kikuhiko'ya daha sonra ne olduğunu bilmiyordu. Sanki geçmişinin karanlığından eskiden tanıdığın küçük bir hayalet çıka gelmiş de selam veriyormuş gibi bir hisse kapıldı. Fakat sen neden Kikuhiko'yu ortaya atarak bana saldırmaya çalışıyorsun ki? Ben o sıralarda olanları sana anlattığımı bile unuttum, dedi Bird. Erkek çocuğu olursa adını Kikuhiko koymayı düşünüyordum da ondan, dedi karısı. Ad, diye düşündü Bird. O garabetten farksız bebeğin bir adı olursa. Bu düşünceyle Bird'ün içini bir korku dalgası kapladı. Eğer sen bebeğin ölmesine göz yumarsan sanırım senden boşanırım Bird, dedi karısı. Bu sözleri karısının yatakta dizleri yukarıda yatarak pencereyi kaplayan yeşil yapraklara baka baka hazırladığı kesindi. Boşanmak? Biz boşanmayız. Boşanmasak bile boşanma konusunda uzun süre tartışmamız gerekebilir Bird. Sonucunda da ben güven konusunda yetersiz, korkak bir insan olarak fişlendiğim gibi melankolik ve kötü bir koca olarak yaşamıma devam ederim, dedi Bird kendi kendine. Şu an bebek o aşırı aydınlık hastane odasında geçen her saniye güçsüz düşerek ölüme yaklaşıyor. Bense kılımı kıpırdatmadan bekliyorum. Fakat karım, bebeğin iyileşmesi için sorumluluklarımı yeterince yerine getirip getiremeyeceğime göre evliliğimizin geleceğini ipotek altına alıyor. Yenildiğimi baştan bildiğim bir oyunu sürdürür gibiyim. Buna rağmen Bird için o anki rolünü oynamaktan başka yol yoktu. Bebek ölmeyecek, dedi Bird içini yenilmişlik duygusu kaplayarak. Tam o sırada çay hazırlayan kayınvalidesi odaya girdi. Kayınvalidesi koridordaki ciddi konuşmayı kamufle etmeye çalıştığı gibi, karısı da Bird'le aralarındaki duygusal gerginliği annesine hissettirmemeye çalışıyordu. Bu sayede çay içerlerken üçünün konuşması çok sıradan bir havaya bürünmüştü. Bird, kuru mizahla onları neşelendirmeye çalışarak karaciğeri olmayan bebekle babasını anlattı. Temkinli davranan Bird, yol kenarındaki ağaçların arkasında kalan hastane pencerelerine bakıp tamamen yeşil yaprakların arkasında kaldığından emin olduktan sonra kan kırmızısı spor arabaya doğru yürüdü. Himiko, uyku tulumuna girmiş gibi direksiyonun altına gömülmüş, başını alçak koltuk arkalığına yaslamış uyuyordu. Bird eğilerek Himiko'yu omzundan sarsarken kendisinin o an yabancıların kuşatmasından kurtularak gerçek ailesinin bulunduğu yere geldiği hissine kapıldı. En serpilmiş haline kavuşmuş ıhlamur ağaçlarının arasından rüzgar geçen dallarına doğru bir kez daha dönüp baktı. ''Hi Bird'' diye Amerikan lise öğrencileri gibi selam veren MG'deki Himiko kıvranır gibi bir hareketle doğrulup Bird için yan tarafındaki kapıyı açtı. O da aceleyle arabaya bindi. ''Önce benim kirada oturduğum eve gidebilir miyiz? Sonra bankaya uğrayıp çocuğun hastanesine gidelim.'' Himiko arabayı hareket ettirir ettirmez etrafı saran egzoz gürültüleri içerisinde arabanın hızını artırdı. Bird dengesini kaybederek koltuğa gömüldü ve karı koca odasını kiralayarak yaşadıkları evin yolunu söyledi. Himiko'nun sürüş tarzı Bird'ün içinde deniz tutması gibi hislerin uyanmasına yol açacak ölçüde sertti. Sen gerçekten uyandın mı? Rüyada otobanda gidiyor olmalısın. Elbette uyanığım. Rüyamda seninle sevişiyorduk Bird. Senin kafanda sevişmekten başka bir şey yok mu? Dedi Bird şaşırarak. Dünkü gibi mükemmel bir sevişme yaşadıktan sonraki günlerde böyle olurum. Mükemmel sevişme günlerini olabildiğince uzun sürdürebilmek için ne yapmak gerek acaba? Birbirimizin çıplak vücutları gözlerimizin önünde olduğu halde esneyemeyeceğimiz günler çabuk gelir Bird. Oysa daha yeni başladı. Bird bu cümleyi yüksek sesle söylemek istediyse de Himiko'nun kullandığı araba o da kiraladıkları evin çakıllarını sıçrata sıçrata bahçeye girivermişti. 5 dakikaya gelirim. Bu sefer uyumadan bekle. 5 dakikada göreceğin sevişme rüyasından hayır gelmez, dedi Bird. Yatak odasına çıkarak Himiko'nun evinde uzunca bir süre kalmasına yetecek şeyleri apar topar çantaya tıkıştırdı. Bebek yatağı gözüne beyaz bir tabut gibi görününce çantayı yatağı sırtına dönerek hazırladı. Son olarak bir Afrikalının İngilizce yazdığı bir romanı çantasına koyarak duvardaki Afrika haritasını özenle rulo yapıp ceketinin cebine soktu. Bird tekrar MG'ye dönüp de bankaya yöneldiklerinde Himiko dikkatli gözleriyle Bird'ün cebindeki haritayı fark edip ''Yol haritası mı?'' diye sordu. ''Evet, yol haritası. Öyleyse sen bankadayken bebeğin kaldığı hastaneye nasıl gideceğimize bakayım Bird.'' ''O imkansız işte. Bu Afrika haritası çünkü.'' dedi Bird. ''Ben de Afrika'dan başka bir yerin haritası hiç olmadı.'' ''Senin o haritayı bir gün gerçekten kullanabilmeni dilerim.'' dedi Himiko bir nebze alaycı ses tonuyla. Üniversite hastanesinin önündeki meydanda MG'nin direksiyonunun altına gömülerek yeniden uyumaya çalışan Himiko'yu ardında bırakan Bird, bebeğin yatış işlemlerini yapmaya gitti. Bird'ün çocuğunun henüz bir adının olmaması yüzünden sorun çıktı. Bird, görevli kadınla bir süre ağız dalaşına girdikten sonra sonunda ''Benim çocuğum şu an ölmek üzere. Belki de ölmüştür bile. Öyle bir çocuğa ad koymam niye gereksin?'' diyerek kestirip attı. Görevli kadın hoşnutsuzluk içerisinde de olsa yenilgiyi kabullendi. O an Bird'ün içinde bebeğin güçsüz düşerek öldüğüne dair bir his uyandı. Bunun üzerine ölen bebeğin otopsisi ve cenazesini yakma işlemlerini de kadın görevliden öğrendi. Fakat Bird'ü karşılayan bebek yoğun bakım ünitesi doktoru Bird'ü aşağıdaki sözcüklerle anında geri püskürtüverdi. ''Sen neden kendi çocuğunun ölümü için sabırsızlanıyorsun? Bu hastaneye yatış ücreti devede kulak kalır. Sağlık sigortan var değil mi?'' Her neyse, bebek biraz güçsüzleşti ama yaşamaya devam ediyor. Gerçek bir baba gibi davranmayı bir an önce öğren. Bird, ajandasının bir sayfasını yırtarak Himiko'nun telefon numarasını yazdı ve bebekle ilgili önemli bir değişiklik olursa o numarayı aramalarını söyledi. Hemşireler dahil olmak üzere bebek yoğun bakım ünitesindeki herkesin kendisine hayal kırıklığıyla baktığını hissetti. Bunun üzerine kuvözdeki bebeğe bakmaktan vazgeçerek dosdoğru meydandaki spor arabasına döndü. Arabanın içinde uyuyan Himiko aşağı kalmamış, hastane binasının gölgesini takip ettiği halde Bird de tere batmıştı. Arabanın içinde uyuyan Himiko'dan aşağı kalmamış, hastane binasının gölgesini takip ettiği halde Bird de tere batmıştı. İkili, hayvani ter ve egzoz dumanı kokusunun peşlerinden sürükleyerek o sıcak öğle sonrasına uzanıp bebeğin ölümünü bildiren telefonu bekleyerek geçirmek üzere yola çıktılar. Bird ve Himiko o öğleden sonra boyunca telefona dikkat kesildi. Akşam yemeği için malzeme almaya gitmek gerektiğinde bile onlar yokken telefon gelebilir diye Bird evde kaldı. Akşam yemeğinden sonra birlikte radyodan Sovyetlerin ünlü bir piyanistini dinlediler. Ama onu bile telefonun sesi duyulabilsin diye kısık sesle dinlediler. Uyuduktan sonra bile Bird rüyasında sık sık gayipten sesler duyuyor, yataktan fırlayarak gidip telefonu kontrol ediyordu. Ahizeyi kaldıran Bird'e, doktorun bebeğin ölümünü ilan ettiği ana kadar genişlemişti rüyaları. Birkaç kez uyandığında ise kendisini cezası ertelenmiş bir mahkum gibi hissetti. Sonra o an tek başına değil de Himiko ile birlikte geceyi geçiriyor oluşunun kendisine güç verdiğinin farkına vardı. Yetişkin olduktan sonra ilk kez bir başkasına böylesine ihtiyaç duyuyordu. 10. ayrımın sonu. Sayfa 152.